أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Araf suresinin son bölümüne geldik. Allah bize nasıl razı olacağını, kimleri örnek alacağımızı, nasıl yapacağımızı anlattı. Mukabil pozisyonda kimlere benzemememiz gerektiğini, onlara benzersek ya da nasıl yaparsak gazabına, azabına neden uğrayacağımızı baştan sona bir güzel anlattı. Ve belki de bütün bunların özü özeti olarak 196. ayette dedi ki inne veliyyallahu lezine zelel kitab ve huve yetevellas salihin. Gerçekten benim velim Allah'tır. Öyle demem gerekiyor. Peygamberim öyle söylüyor. Ben öyle söylemeliyim. Peygambere benzeyenler öyle söyleyeceklerdi. Ya da ayetin devamındaki ifadeyle salihlerin ifadesi bu olmalı. Eğer insanlar imanlarına göre hareket ediyorlarsa, iman ehlilerse işte böyle diyecekler. Benim adıma karar vermeye tek yetkili vardır, o da Allah. Sabahım akşamımda, açlığım tokluğumda, hastalığım sağlığımda, gençliğim ihtiyarlığımda, bütün hayatımda, benim adıma pozitif ve negatif bütün davranışlarımda, benim adıma karar vermeye yetkili Allah, ben ona sorar, dediğini karar bilirim diyeceğimiz sadece Allah. İnne veliyyallah. Çünkü o Allah ellezî nezzelel kitab. Kitabı indirendir. Kitap gönderendir. Yani şu kitabı, şu yazgıyı, şu yasayı benim için, yani velayetini bana ulaştırmak için göndermiştir. Ben onun aldığı kararları bu kitaptan öğrenirim. Ayrıca Allah bana gelmez. Ayrıca Allah bana özel elçi göndermez. Bir melek görevlendirip de kulum senden ben şunlar istiyorum bak bu elçim. Eline de şu işareti vereyim ki bundan sen anlayasın demez Allah. Ama kitabı indirmiştir. İçimizden birine, bizden birine, insanlardan birine kimi layık göreceğini o bilir. En layık olanına vermiştir. Öyle inanıyoruz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e İşte bu kitabı indiren Allah benim velimdir. Ben o kitaptaki yasaları, yazgıları, temel prensipleri, değiştirilemez kuralları ben kendi hayatımın prensipleri bilirim. Çünkü velim Allah'tır. O benim elimden tutup nereye götürecekse bu işe layıktır. Ne derse doğrudur, ne karar almışsa güzeldir. Hepsi benim lehimedir, benim içindir. Ben öyle bilmeliyim. Ama onun berisinde, onun dışında, ondan başka o gibi olması mümkün olmayan, hatta söz dinleyenlere de sorsanız onlara göre de öyle Allah gibi değil diyecekleri o basit, o adi, o hiç varlıklar var ya, onlara dua edip yalvarıp duruyorlar ya insanlar, onlardan çare arıyorlar ya, onların yardımını istiyorlar ya ne mümkün, onlar diyor Allah size yardım edemezler, kendilerine bile yardıma imkanları yoktur. Haydi deneyin isterseniz, gel öyleyse hidayete, gel sen de Allah'ı dinlemeye, gel sen de Allah ile yol bulmaya, Allah'ın kitabına danışıp hayatını öyle düzenlemeye, gel diye davetiye gönderseniz, o kulu kölesi olduğunuz varlıklara, o her şeyini dinleyeceğiniz, öyle zannettiğiniz, güçlü, bilen ya da otorite farz ettiğiniz o varlıklara söyleyin, gelin Allah'a, gelin peygambere beraber tabi ve teslim olalım deseniz, duyacaklar mı? Hayır, duymayacaklar. Daha önceki bir ayete göre la yettebi okum, size ittiba etmeyecekler. Buraya göre, yani ayet 198, evet dinlemeyecekler, duymayacaklar bile sizi. Bak ki, sana bakıyor gibiler, bak ki seni görüyor gibiler ama hiç de öyle değil. Basiretleri yok, firasetleri yok, ne dediklerini bilmezler. Diyecekleri yok, imkanları yok, hayatları yok, mematları yok zaten. Kendileri mahlukatın ta kendisi ama yaratamazlar bir şey. Madem ki kim insanlar böyle, olur olmaz şeyleri kendilerine tanrı ediniyorlar. Madem ki kimi insanlar böyle, hem duymayan, hem dinlemeyen, hem yardıma güç yetiremeyen, hem kendisine bile faydası olmayan, hem bakar görünen ama aslında görmeyen varlıkları kendilerine ilah edinmişler, sözünü dinlemeye amade olduklarını ayan beyan eylemişler. Bu insanlara ne demeli? Kızmanın ne anlamı var? Acımalı. Aciz insanlar, zayıf insanlar. Bunlar ne dediklerini bilmiyorlar aslında. Huzil affe ve emur bil urfi ve a'rid anil cahili. Onlar gibi olmaktan yüz çevireceğiz ama marufu emredecek ve fakat affedeceğiz. Yani bu insanlar bilmiyorlar bu işi diyeceğiz. Bilseler de böyle yapmazlardı. Evet, gerçekten bu insanlar bu işi bilmiyorlar. Yani Allah, Allah olarak, ilah ve Rab olarak ortadayken, Allah hayata böylece hakimken, tutsun insanlar başka varlıkları kendilerine ilah edinsinler. Değil mi? Olmaz öyle şey. Yani nasıl olsun ki, bakmıyorlar, görmüyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar, kendileri mahluk, yani yaratılmışlar ama yaratamıyorlar, güç yetiremiyorlar, imkanları yok, fırsatları yok, hiçbir şey yapamıyorlar. Bu varlıkları birilerde tutmuşlar, ilah ediniyorlar. Ne demeli onlara? Acımaktan başka ne yapmalı? Öyleyse tekrar tekrar onlara gitmeli. Suçlu diye değil, gafil diye, aciz diye, zayıf diye, zavallı diye bakmalı ve onlara hak ve hakikati ulaştırmalı. Tekrar tekrar, bıkmadan, usanmadan. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anladığı gibi. İraz demek, yüz çevirmek demek, o insanlarla ilgiyi kesmek demek değildir. O insanlar gibi yaşamaktan yüz çevirmektir. Konuyla ilgili Nisa suresinin 63. ayetine müracaat ediyoruz. Hatta 62. ayetten devam eden bir anlam olunca bir önceki ayetle başlayalım söze. Fekeyfe idâ esâbethum musibetun bimâ kaddemet eydihim. Onların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına gelenler gelince ne yaparlar? Sümme câûke. Sana gelip yahlifune billah, Allah adına yemin billah ederler değil mi? Derler ki in aradna illa ihsanan ve tevfika. Başka bir şey istemedik. Bizim tek dileğimiz vardı. İhsan sahibi olmak, senin huzurunda bulunma bilincine ermek, başarmak, sana ulaşmak, seni razı etmek, iyi bir insan olmak, biz başka bir şey düşünmemiştik diye dış dünyalarını böyle arz ederler. İçlerini ise ulaike ellezine ya'lemullahu ma fi kulubihim. Kalplerinde olanı Allah en iyi bilir elbette. Bunu Allah'tan saklayamazlar ki. Öyle diyorlar, öyle desinler. Ama kalplerindeki ayrı, farklı kandırmaya çalışıyorlar. Kendilerini bile ikna etmişler. Öyleyse bana düşen, yani bize, yani peygamberimize düşen fe'arid anhum, onlardan yüz çevir. Onlar gibi olmaktan yüz çevir. Onların dünyasının elemanı olmaktan yüz çevir. Ama onlarla görüşme anlamına gelmez. Konuşma demek değildir bu söz. Çünkü hemen arkasından ve'izhum, onlara vaaz et, onlara nasihat et, onlara anlat, onlara tanıt, onlara söyle, yanlışlarını sen anlatacaksın. Onlar gibi olma fe'arid anhum, bırak onlar gibi olmayı, onların dünyasında olmayı, onların elemanı olmayı, onların üyesi olmayı bırak. Ama ve'izhum, nasihat et onlara, vaaz et. Ve'kul lehum fi enfusihim kavlen beliga. Ve onlara kendi dünyalarını ilgilendiren sözleri ama anlaşılır söyle. Kendilerini ilgilendiren konuları, kendi yanlışlarını, kendi doğrularını, kendilerinin ne yapması gerektiğini kendilerine ama kavlen beliga, anlaşılır, anlatılır ve güzel, hoş, belli olur, tebliğ edilir biçimde anlat. Güzel güzel söyle, beliğ olsun, açık olsun, ayan beyan, yani onlara ulaşsın, onlar bunu bulsunlar, kendilerine gitsin bu iş, kulaklarının dışında kalmasın. Kalplerinin dışında kalmasın, onlar onu anlasınlar. O ayetten de hareketle tekrar okuyoruz 199. ayeti. Huzil affe, aftan yana ol, affet onları. Ve emur bil urfi, ve onlara İslam'ı, tevhidi, şirkin dışında bir dünya olarak işte bu dini, imanı, İslam'ı ve ihsanı duyur, anlat, söyle, emret. Ve arid anil cahilin, ama cahiller gibi olmaktan yüz çevir. Onlara gidiyorsun diye, onlara anlatıyorsun diye, onlarla berabersin diye, onlarla aynı ortamdasın diye, onlarla birlik olma, yüz çevir. Onlar gibi yaşamaktan yüz çevir. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ. Sen böyle yaparken, sen İslam'ı ortaya koyarken, sen cahillerden yüz çevirirken şeytandan bir dürtü gelir bazen bazen. Hatta imkan bulursa her zaman büyük küçük dürtülerle doldurur hayatını. Her taraftan dürter seni, kafandan, gönlünden, benliğinden, hislerinden, duygularından, istek ve arzularından dürtüler gelir, şeytan seni dürtmeye başlar. Sağdan vurur, olmazsa soldan, önden çeker, olmazsa arkadan, itekler bazen ya da geriye doğru yatırmaya, düşürmeye çalışır. Sen ki tarihin, sen ki piyasanın, sen ki toplumun şöyle adamısın, bak sen buna muhtaçsın diye sana dayanaklar arar, destekler bulmanı ister ya da hedef gösterir, koş der, hadi der. Bazen apaçık net alnından gelir senin karşından, bazen arkadan sinsi sinsi, bazen iyiliğini düşünerek, bazen kötülüğünü bile bile gelir. Olsun, şeytandan bir nezi, bir dürtü mü geldi? Festa'id billah, Allah'a sığın. Allah'ın yardımını iste. Yani muhtaç olduğunu bil Allah'ın yardımına. De ki ya Rab ben acizim. Ben güçsüzüm. Ben zayıfım. Ben yardıma muhtacım. De ki ya Rab sen güçlüsün. Sen yardıma yetkilisin. Sana sığındım. Sana geldim. Koru beni ya Rabbi de. Yani şeytan dürtünce, evet şeytanın dürtüsüyle hissettiğimiz anda. Çünkü şeytan cahillerden ayrılmamıza razı olmuyor. Cahiliye, cahillik, cahil demek, İslam'ın dışında bilgi var demektir. İslam'a göre yaşantının dışında gerçekler aramak demektir. Allah'ın ve peygamberin gösterdiği yolun dışında güzellikler aramak demektir. Sen onlardan ne zaman yüz çevirirsen, ne kadar yüz çevirirsen, şeytan sanki tabir caizse müşterisini kaybetmek istemez ve çullanır. Dürter bir yerlerini. Hiç aklına gelmeyen şeyler aklına getirtir. Hiç endişen olmayan şeylerin sıkıntısını çektirir. Ama çocukların der, ama evin der, ama geçimin der, ama piyasan der, ama hizmet der, hürmet der, tazim der, ifadelerde bulunur. Ya da söz söyler, ya da susar, ya da bir şeyler yapar. Ama bir çeşit seni saptırmaya, bir çeşit senin kanına girmeye, senin düzenini bozmaya çalışır. Olsun, festa'id billah, korun Allah'a. Git Allah'a, dua et Allah'a, sen ya Rabbi, sen beni koru de. Duyabilir mi? Yani Allah durumunu bilebilir mi? İşin vehametini, sıkıntının büyüklüğünü, derdin çapını Allah bilir mi? Ne demek? İnnehu semi'un alim. O işitendir, bilendir. Duyandır, haberdar olandır. O bildi mi tam bilir, gerçek bilir. Ben ne bilirim ki onun yanında? O benim durumumu benden iyi bilir. Ama önemli olan ona halimizi arz etmektir. Ya Rabbi durumumuzu sen biliyorsun. Bize yardım et deyivermek ya da diyebilmektir. Demek ki dışımızdaki insanlar, hidayeti tanımayan insanlar ya da cahil insanlar diye tarif edilecekse, o zaman biz cahillikten kurtulmuş, hidayet üzere olmalıyız. Biz Bakara'ya, Âl-i İmran'a, biz En'am'a, Araf'a, biz İsra, Kehf, Meryem, Taha, Enbiya gibi surelere uygun hareket etmeliyiz ki bunları bilmeyen, tanımayan, bunlara göre hareket etmeyi beceremeyen insanlara, yani zavallılara, cahillere, bu işi anlamayanlara, hidayeti tanımayanlara af yolunu seçelim. Yani suçlamayalım birden. Evet, cahiller. Henüz mazeretliler mi? Allah katında mazeretlerini bilmem ama ben öğretmem gerekiyor. Ben tanıtmam gerekiyor. Eğitmediğim insandan tavır ve davranış değişikliği beklememe hakkım yok demem gerekiyor. İşte affedeceğim bu insanları. Bir kere söyledim anlamadılar demeyeceğim. Yüzüstü sürünsünler demeyeceğim. Ben bir yıldır, ben iki yıldır söylüyorum dinlemiyorlar demeyeceğim. Bir daha söylemeye çalışacağım. Ya da insanlar Kur'an ve sünnetten başka her şeyi öğrenmişler, akıllarına gelen gelmeyenler peşinde koşmuşlar, bir de Kur'an öğrenselerdi, canları isterse bunu bilmek zorundalardı, yapsalardı demeyeceğim, affedeceğim, affa layık göreceğim onları, tekrar tekrar ve'mur bil urfi yapacağım, yani marife olması gereken, tanınması gereken, yani İslam'a uygun, Kur'an'a uygun, yani tevhide uygun, şirkin dışında bir yolu, Allah yolunu, peygamber yolunu, Kur'an yolunu, İslam yolunu, İhsan yolunu anlatacağım insanlara. Tekrar tekrar söyleyeceğim ama onların anlatımı için yanlarına giden ben onlar gibi olmayacağım. Yani onlara ben İslam'ı duyururken onların dünyasına inmeyeceğim. Onların yanında bulunmak beni onlara benzetmeyecek. Ve arid anil cahilin. İşte böyle bir durumda ben direncimi, ben tavrımı ortaya koyarken şeytan bana musallat olacak ve değişik yönlerde farklı dürtülerle beni rahatsız etmeye çalışacak. Yani şeytan bir kışkırtmada, bir vesvesede bulunacak, ihva etmeye çalışacak, beni yoldan saptırmaya çalışacak. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ Şeytandan böyle bir ihva, böyle bir sapma, böyle bir saptırma oku gelirse, böyle bir dürtü gelirse bana, beni yoldan çıkarmaya, beni yolun dışına taşırmaya, şeytan özel işlevini sürdürürken benim kafamı bulandırmaya, benim gönlümü dağıtmaya çalışırsa, فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Allah'a sığınacağım. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyeceğim. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ diyeceğim. Ya da اَعُوذُ بِاللّٰهِ diyecek, اَسْتَعُوذُ بِاللّٰهِ diyeceğim. Çünkü Allah benden, bana sığının derken böyle bir formül öneriyor. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bunu özel anlatıyor. Onun için Kur'an okumaya başlamadan önce bile biz اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyoruz. Sanki şöyle İslam'ın genel hükümlerine bakıyoruz. Sanki besmelesiz hiçbir işe izin vermeyen İslam, bir tek besmeleden önce besmelesiz olarak eûzü çekmemizi istiyor sanki. Enteresan bir bölüm. Yani hatta besmele çekmeden önce bile şeytandan Allah'a sığınacağız, ondan sonra besmele çekeceğiz. Nedenmiş o? Çünkü şeytanın güdümünde çekilen bir besmele bile olabilir ya da Kur'an okuma olabilir. O bile bizi saptırabilir. Buna dikkat edeceğiz. Ama sanki Kur'an'ın son mesajına buradan yeniden bir atıf gerekecek. Biliyorsunuz, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ suresi, aslında Kur'an'da anlatılan bütün özelliklerin, konuların, mesajın özü ve özetidir. Hulasasıdır. Ona surenin adıyla söylersek ihlası diyebiliyoruz. Zaten biliyorsunuz bu sureye İhlas suresi denir. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ suresi, Kur'an'ın hülasası, özeti, özüdür, aslı ve esasıdır, bunu biliyoruz. Buna göre sanki Fatiha ile başlayan bizim kulluğumuz, ihlas ile tamamlanır. Ne denilecekse hepsi denilmiştir, eksik kalmamıştır. Hepsinin özetini biz ihlasla bir daha anlamış, bir daha gündeme getirmiş, bir daha duymuşuz, bir daha söylemişizdir. Ama peki ondan sonraki iki sure? Sanki Cenab-ı Hak o surelerle bize şöyle söylüyor. En iyisini Allah bilir ama benim anladığım şöyle. Diyor ki sanki Cenab-ı Hak, kullarım, Fatiha'dan başlayın, uygulayın, yaşayın. Kendiniz şahsında uygulayıcı, başkaları planında duyurucu olun. Sonra Bakara derken Ali İmran, baştan sona bütün Kur'an'ı, yani en son Kafirun, arkasından Nasır, sonra Tebbet, ve de İhlas suresiyle bitirin Kur'an'ı. Hiç mi hiç atladığınız, hiç mi hiç es geçtiğiniz ya da ilgilenmediğiniz hiçbir sure olmasın, hiçbir ayet kalmasın. Hepsini baştan sona tam ve mükemmel yapın ama sıra bana sığınmaya geldi, haberiniz olsun. Yani bunu ben yaparım demeyin, havaya girmeyin, kendinizde güç kuvvet var zannetmeyin. Ya Rab beni koru deyin, bana sığının. Benim korumam altında olun, ben muhafaza edersem bu işi becerebilir, sürdürebilirsiniz, bunu unutmayın, diyor sanki Allah ve kul diye emrediyor bize, şunu söyleyin. Bugüne kadarki hayatınızın devamını istiyorsanız, bakın bunu söylemek zorundasınız, söyleyin, deyin ki kul, اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Felakın Rabbi olan Allah'a sığınırım deyin. Ya Rabbi ben acizim deyin, ben güçsüzüm deyin. Ben muhtacım deyin, ben yardıma muhtacım deyin ve seni Felak'ın Rabbi bilirim Allah'ım. Felak, ortaya çıkan her şey. En'am suresinde mesela bu kelime şöyle kullanılıyor. اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى Arkasından فَالِقُ الْاِصْبَاءِ Tekrar müracaat edin, oradan alın anlamını, öğrenin tefsirini. Yani ortaya çıkan her şey, ne var ne yoksa, şimdi gece mi, şimdi gündüz mü, şimdi dostluk mu, şimdi düşmanlık mı? Ben seni şimdi mi tanıdım? Açlık mı, tokluk mu, hastalık mı, sağlık mı? Ne var ortada ortaya çıkaran? Onu Allah, işte ona, yani Felak'ın Rabbi olan Allah'a sığınıyoruz. Diyoruz ki aman ya Rabbi bizi koru. Biz senin korumana muhtacız. Sen yardım et bize ya Rabbi diye dua ediyoruz. Nelerden koruyacağını da şöylece özetliyor sure. 1. Mahlukat ve mevcudatın şerrinden. 2. Karanlıkların şerrinden. 3. haset ve fesatçıların şerrinden, 4. büyücülerin, dengesizlerin, düzen bozucuların şerrinden, düğümlere üfleyenlerin. Peki söyleyin, acaba birden sonraki 3 tanesi birin açılımı gibi mi? Yani onlar da mahlukatın birer bölümü mü? Neredeyse mahlukat ve mevcudattan gelebilecek şerrin odak noktaları bunlar mı dersiniz? Yani mahlukat ve mevcudat dediğimiz dışımızdaki bütün varlıkların bizim cehennemimize sebep olması anlamına onların şerleri 3 ana noktada toplanır. 1. Karanlıkların şer oluşu. 2. Büyücülerin şer oluşu, düzen bozucuların şer oluşu. Ve 3. Haset fesatçıların şer oluşu. Onlardan Allah'a sığınıyoruz. Ve en son arkasından da insanların Rabbi, Meliki ve ilahı olan Allah'a sığınıyor ve onun yardımını istiyoruz. Burada da فَاسْتَعِدْ بِاللّٰهِ Allah'a sığının, اِنَّهُ سَمِعُونَ عَلِيمٌ O işitendir, bilendir, sizden haberdar olandır, sizi duyandır, siz ne derseniz ondan haberdar olan, size yardıma gelmeye muktedir olandır. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Bu Allah'a sığınma projesini sanki 201. ayet şöyle pratize ediyor. Hani şu takvalılar var ya, öyle başladı ayet söze. Takvalılar. Şimdi takvanın tarifini, Kur'an'dan bugüne kadar, bu ana kadar, bu sureye kadar yapılanları şöyle bir gözünüzün önden geçirin. Bundan sonrakilere de bir göz atın. Yani takva, Allah'ın sınırlarını tanımak. Takva, Kur'an benim hayat programımdır demek. Takva, Allah'ı razı edememekten korkmak, karşı gelmekten sakınmak. Takva, ya cehenneme düşersem, ya cenneti kaybedersem derdine düşmek. Takva, günahlarla dolu bir yolda Müslümanca yaşayabilme sıkıntısını çekmek. Takva, cennet yolunu tarif eden sadece Kur'an'dır, ben ancak onu bilirim diyebilmektir. Veya diğer tariflerini siz Kur'an ve sünnetten alın. İşte bu dertte olanlar var ya, اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Kendilerine şeytandan bir vesvese erişirse, şeytandan bir grup, bir bölüm, bir atış gelirse, şeytan şöyle etrafını sarar, bir dolaşıverirse etrafında, yapacağı iş, تَذَكَّرُوا Hemen Allah'ı hatırlar, Allah'ı gündeme getirir, o konuda Allah kendisinden ne isterse onu düşünür, İşte o düşüncesiyle فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Ne yapacağını bilir ve gözü açılmıştır. Hemen bakarsın, görüp gözetebilmiş, ne olduğunu bilebilmiştir. Öyleyse bize düşen bu. Bir sıkıntı mı bastı şeytandan? Yani ondan bir tayfa, onun bir bölümü, onun bir rüzgarı mı esti etrafında, kulaklarında, gözlerinde mi dolaştı? Şöyle kafanı allak bullak edercesine yerle bir edecekti, neredeyse sarsıntıdan düşecektin öyle mi? Şeytan seni mağlup etmeye bütün ordularını gönderdi, hiç beklemediğin anda vurgununu vurdu öyle mi? Yapacağın iş şuymuş, tefekkaru, bu işi düşüneceksin, tefekkür ve tezekkür edeceksin, Allah'ı gündeme alacaksın, o konumunda ne yapman gerektiğini Allah'a soracak, işte onu hatırlayacaksın. Ne demişti Rabbim bana? Daha dün, daha düne kadar, daha bugün sabaha kadar, daha şimdi biraz önceye kadar, öğlen namazında, şimdi ikindiye kadar hep okuduğum şeyler bana ne demişti diyecek, hatırlayacaksın. فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Bakmışsınız, gözünüz açılmış, basiretiniz artmış, ne yapacağınızı bilmişsiniz. Sadece bu kadar. تَذَكَّرُوا Allah'tan önceden öğrenmemiz gerekir öyleyse. Hanımınıza kızdınız, öyle ki kalayana geldiniz, damarlarınız şişti. Ne yapacaksınız? Şeytan dürtmeye başladı. Neler geldi aklınıza? Deli gönlünüz dedi ki, demesin, gönül akıllı olsun da dediğini dinleyin. Peki oğlunuza kızdınız, ya da babanıza, ya da müşterinize, veya satıcınıza, ya da yolda giderken veya başka alanlarda, şeytan aklınıza neler getirdi değil mi? Şeytan dedi ki diye başlıyorsunuz değil mi? Desin, demeyin. Öyle deyince ne yapacakmışsınız? Hemen o durumda, o konumda, o pozisyonda ne yapmanız gerektiğini Allah adına düşünün. Hani Allah demişti ya, yani Rahat'ta mı, Yusuf'ta mı, yoksa Hud'da veya Yunus'ta mı, hangi suredeydi, ne demişti? Ya da peygamberiniz Buhari'de mi, Müslim'de mi, Tirmizi, Nesai'de mi, Kafi'de, Vafi'de mi gördüğünüz hadiste ne demişti size? Hemen onu hatırlayın ve onu uygulamak zorundasınız. İşte o zaman kurtulursunuz, gözünüz açılır o zaman, basiretiniz artar. Bir önceki sure diyordu ki Kur'an için, قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. İşte Kur'an, sizin için basiret olarak, firaset olarak, görüş olarak, görebilme özelliği olarak size sunulmuştur. Öyleyse biz de basiretimizin artması adına tezekkür edeceğiz. Allah'ı gündemde tutacak, Allah'ın dediklerini hatırlayacağız. Çok sevdiğiniz birisinin evi yanmış duydunuz. Şeytan dürter, feryat figan edin diye belki. Ya Allah ne der? Önceden bilmezseniz nasıl hatırlayacaksınız? Çok sevdiğiniz birisinin öldüğünü haber aldınız. Şeytan dürter, isyan edesiniz diye. Ama Allah'ı gündeme alacaksınız. Hatırlayın, ama önceden bilmiyorsanız ne diyeceksiniz? Ya da bir başarı haberi, bir zafer muştusu aldınız. Ne diyeceksiniz? Şeytan şımartmaya, yani yoldan çıkarmaya, isyan ettirmeye çalışır. Ama siz Allah'ı hatırlayacaksınız o konuda ne dedi diye. Ama önceden bilmemişseniz ne hatırlıyorsunuz? Yoksa sizde zaten. Bütün hayatınızı böylece ölçün. Demek ki hayatın vahye uygun düzenini, sistemini öğrenin. Sonra onu hatırlayıp uygulayın. Şoförler için kolay mı anlatın? Belki de öyle bir örnek verelim. Yani karşıdan gelen birisi tam da ara mesafe daralmışken sizi sıkıştırmak adına değil ama kendi gafletinden sollamaya yeltendi. Ne yapacaktınız? Selektör mü? Ne yapıyordunuz? Işık mı? Bir haber verme mi? Ya da frene basma mı? Ya da sağa kaçma mı? O ana kadar neler öğrenmişseniz onu uygulamaz mısınız? Ya da bir baktınız nasıl oldu anlamadınız. Arabada bir yalpalama ya da ne yapacağınızı bilmediğiniz bir ortam. Önceden duymuştunuz. Böyle bir durumda hele araba önden çekiştiyse basacaktınız gaza, sizi dengeye getirecekti öyle mi? Bak bunlar çok kolay, anlatımı da düşünmesi de. Peki şeytan dürttü ne yapacaksınız? Ama önceden bilmemişseniz, önceden duymamışsanız ne yapacağınızı ne bileceksiniz ki? Yemeği yakmışsınız. Yani efendinize ne diyeceksiniz? Önceden aldığınız bir bilgi varsa onu güzelleştirirsiniz. Veya diyelim ki hani sobanın isi pası döküldü de o lekeyi nasıl çıkaracaksınız? Ya da ütü konusunda bir yanlış yaptınız, acaba nasıl ayarlayacaksınız? Ya da evde bir koku, bir yanık kokusu vardı, nasıl belirleyeceksiniz? Ya da tuzu fazla olmuş ya da eksi ya da tadı değişik olmuş yiyecekler için ya ne yapmanız gerekir? Bu bilgileri önceden almışsanız uygulardınız değil mi? Değilse öğrenirsiniz. Ha, dünyanız güzel olsun diye, mübarek olsun. Ama şeytan dürtünce, şeytandan bir tayfa gelip sizin aklınızı karıştırınca, benliğinizi bozunca, sizi böyle içten içe kasıp kavurunca, darmadağın etmeye niyetli her şeye teşebbüs edince ne yapacaksınız? Tezekkaru, Allah'ı gündeme alacak, vahiy gündemde tutacaksınız. Bu konuda size daha önce neler denildiyse ya da gerçek neydiyse onu gündeme getireceksiniz. Bakmışsınız basiretiniz artmış, bakmışsınız gözünüzün önü açılmış, bakmışsınız ne yapacağınızı çok güzel belirlemişsiniz. Ama şeytan durmayacak bilesiniz. Ve ihvanuhum yamuddunahum fil gay summa la yuksurun. Ama şeytanın dostları, şeytanın adamları, şeytanın kardeşleri onları sapıklığa sürüklemeye devam edecekler. Üstelik peşlerinde bırakmazlar. Hiç kusur etmemeye çalışırlar. Bir an bile geri durmazlar. Beklerler, sinerler, kenarda beklerler. Gündemin dışında zannedersiniz. Kovdunuz, bittiniz zannedersiniz. Sakın aldanmayın. Çünkü قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ'dan öğreniyoruz. Onlar vesvas ve hannastır. Yani vesveseye devam ederler ve de hannastır onlar. Yani sinerler, saklanırlar. Perde dışına çıkarlar, tekrar gündeme gelirler, sahnenin dışındadırlar, tekrar sahneye gelirler, anne olarak gelirler, karşınıza yenilirlerse baba olarak, değilse komşu olarak, değilse dost olarak, değilse düşman olarak, zengin ya da fakir olarak ama her şeye rağmen tekrar tekrar sahneden çıkmamacasına, ölüp bitmemecesine, bu iş yok oldu dememecesine hep sizin düşmanlığınıza soyulmuşlardır. Devam ederler. Ne dersiniz? Onlar hiç kusur kabahat işlemeden hep bu işe devam edeceklermiş, etsinler. Peki ya biz de Allah'a sığınmaya, onun dediklerini hatırlamaya, ona göre hayatı düzenlemeye devam edeceğiz. Ve ihvanuhum yemuddunahum fil gay. Onlar saptırmada, sapıklığa düşürmede ya da gay denilen rüştün, hakkın, hakikatin dışında eğri büğrü olma işinde seni o bataklığa sürüklemede sizi, Müslümanları, insanları yani Allah'a sığınanları saptırma ve yollarını kaybettirmede hep devam ederler, bu işi sürdürürler ve hiçbir şeyi de eksik bırakmazlar, peşinizi bırakmazlar. وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَتٍ قَالُوا لَوْلَشْتَ بَيْتَهَا. Sen onlara bir ayet getirmemiş olsan bu sefer, yani istedikleri olmasa, sordular cevap yok, sordular istediler istedikleri yok ortada, şu konuda şöyle, bu konuda böyle bir ayet dediler, sen onu ortaya koymamışsan, derler ki, derleyip toplasaydın, zaten yapan sendin, sen yaptığına göre, sen ayarladığına göre, sen belirlediğine göre, hadi oluverseydi bakalım diye dalga geçerler ya da inadına küfürlerini yaşamaya çalışırlar. Yani peygamber mi? Onu indirmeyen, onu göndermeyen peygamber mi? Peygamber kendi kafasından mı gönderiyordu? Öyleyse peygambere düşen şu kul, innemâ ettebi'u mâ yuhâ ileyye min Rabbi. Onlara şöyle söyle, ben ancak Rabbimin bana vahyettiklerine tabi oluyorum, teslim oluyorum. Rabbim bana ne gönderdiyse ben ancak onlar peşinde koşuyorum. Rabbimin dediklerini dinliyorum. هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَنْ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. İşte bunlar Rabbinizden basiretlerdir. Görebilme, gösterebilme özellikleridir. Hidayet rehberleridir. Eğer iman ederseniz sizin için iman eden bir kavim için rahmettir, merhamettir, şefkattir. بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. Kelimeyi az önce bir başka şekliyle görmüştük. فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. En'am suresinde gördüğümüz kelime burada bir çeşit daha karşımıza çıktı. Hâzâ besâiru min rabbikum. Basiret, gözün görebilme özelliği. Yani nasıl gördüğünün ifadesi. Sofraya konulmuş bir yemek düşünün. Hani şu sizin en çok sevdiğiniz yemek. Ama aksilik bu ya, kardeşiniz hiç sevmiyor. Aynı yemeğe ikinizin bakışındaki farkı düşünün. Birisi tüm vücudunu iştah haline getirmiş, sanki damlıyor sofraya. Diğeri buz gibi kesilmiş, donmuş, sanki ürkmüş ve korkmuş. Mesela siz kedi yavrusunu çok sevebilirsiniz. Hem de nasıl? Hatta isterseniz fare yavrusu da olabilir çok sevdiğiniz. Ama onlardan nefret eden demeyeceğim ve fakat ürken, korkan, yani çığlık çığlığa bağırıp kaçan birisini düşünün, aynı olay karşısında iki kişinin bakışını yeniden gündeme getirin. İşte basiret, işte görebilme özelliği. Ama bunlar sadece madde planındaki görüşler. Mesela odanıza bir girdiniz, hanımınız, güzelce bir kıyafet, seccadenin üzerinde, rükudan başını yeni doğrultuyordu. Az biraz durdunuz, secdeye gitti. Siz değil de huzurunda eğildi. Gönlüm hoş olsun, gönlü hoş olsun dediği varlık farklıydı. Allah'ın huzurunda, ben huzurundayım, bana yardım et ya Rab, sen büyüksün, alasın, azimsin diyordu. Nasıl, hoşunuza gider mi? Tabii, basiretinize bağlı. Peki, ya tersi olunca? Yani bir başka şekliyle düşünün, ya içki masasındaysa ya elinde kadehse hoşunuza gider mi? İşte basiret bu. Yani şehrin en kalabalık bir noktasını düşünün. Neresi o şehir? Konak mı? İstiklal Caddesi mi? Kızılay Meydanı mı? Ben Türkiye'deki büyük şehirlerden üçünü saydım. Siz başka şehirleri anlayın. Orada Hazreti Fatıma kıyafetinde bir kadını gören insanlar acaba hangi basiretlere sahipler dersiniz? Kur'an'la görenler, Kur'an'a göre bakanlar, Kur'an dışına göre, Kur'an'ın dışında bakış, görüş geliştirip bakanlar elbette o kadına farklı görüşle bakacaklar değil mi? Ya da sokakta giden öğrencilere bakanlar ya da evdeki çocuğuna bakanlar ya da sofrasına ya da evine bakanlar hep farklı bakış geliştirecekler değil mi? Ama iyi bilin ki innemâ ettebi'u mâ yuhâ ileyye min Rabbi, yani Rabbimden bana intikal edenler, Allah'ın vahiy olarak indirdikleri, işte ben onun peşi sıra gidiyorum demek Allah'tan bir bakış açısıdır. Ona göre bakmamız gerekir. Bu müminler için bir rahmettir, hidayettir. Cennet yolunun tarifi ancak böyle mümkündür. İnsanlar cennete ancak böyle gidebilecekler. Yani eğer ben rahmete, eğer ben merhamete muhtaç isem, eğer ben Allah bana rahmet etsin, merhamet etsin, Rahman ve Rahim olarak tecelli etsin diyorsam, eğer ben cennet yolunun tarifini istiyorsam, cennete gitmek istiyorsam, yolum güzel olsun, sapmasın, beni sonunda cennette bulundursun, cennete götürsün diyorsam, cehennemden uzaklaştıran bir yolda olmak istiyorsam, yani hidayetten yanaysam, ben iman ehli olacağım ve Kur'an'la yol bulacağım. Kur'an bana yol tarif edecek, Kur'an bana bakış açısı, yani görebilme ve fark edebilme, anlayabilme imkanı verecek. İşte Kur'an'la bakmak. Ne dersiniz? Yolda gidiyorsunuz, bir ev gördünüz. Yani mağara diyemeyeceğinize göre, çadır da değil, elbette ev diyeceksiniz. Ama köşk mü, ama saray mı, ama saray yavrusu mu? Artık o ikinci planda. Ben ondan dolayı dedim. Yani dükkan değil, eğlence merkezi değil. Yani bir fakirhane, işte insanlar oturacak. Ama Ad kavminden, ama Semud kavminden arta kalan endişelerin ürünü bir ev mi? Onu siz Kur'an'la bileceksiniz. Çarşıya çıkacaksınız, insanlar alışta ve verişte kendilerini heba edercesine yoğun, yani gerçekten arkası gelmez, ardı alınmaz bir uğraşının içindeler. Bu insanlar ne yapıyorlar konusunda siz vahiyle bakarsanız olaya farklı yorumlar göreceksiniz. Acaba ne yapıyor bu insanlar? Gideceksiniz başka bir bölüme, başka bir hayatın başka bir bölgesine. Bakacaksınız insanlar masalarına gömülmüşler. Oradaki şeyler onların hayatının merkezi değil, her şey olmuş. Çepeçevre kuşatılmışlar. Düşüneceksiniz acaba bu insanlar ne yapıyor diye. Kur'an'la düşünür, Kur'an'la bakarsanız olaya farklı yorumlar bulacaksınız. Bakacaksınız dükkan ve tezgahlardaki insanlara, sanayilere, fabrikalara. Acaba bu insanlar ne yapıyorlar, nereye doğru, ne için gidiyorlar diye. Eğer olaya Kur'an'la, sünnetle bakarsanız başkalarından farklı şeyler anlayacaksınız. Hayatın tümünü kuşatın, annelere bakın, babalara bakın, çocuklara bakın. Yani inandık diyenlere, inanç iddiasında olanlara ya da inkar edenlere bakın. Bakın ki insanlar Kur'an gözüyle bakınca neler öğreneceksiniz, neler söyleyecek Kur'an size, hangi alanda neler değerlendireceğinizi, nasıl değerlendireceğinizi nasıl da anlatacak. Sevgiler ve nefretler nasıl da bomboş, anlamsız kalacak Kur'an'la bakınca. Ya da hizmetler ve hürmetler, aman efendim onsuz olmazlar, o hayatımın merkezi ve her şeydir denilenler, bakın Kur'an'la yeniden bakın olaylara, hepsi farklı anlam kazanacak, basiretiniz değişecek, firasetiniz değişecek. Çünkü Allah'ın indirdiğiyle bakış elbette hayatı farklı anlamlandıracaktır. Onsuz olmaz denilenleri sıralayın, sizde de vardır. Eviniz adına, kendiniz adına, aşınız, eşiniz adına onsuz olmazları sıralayın. Bir de Allah'a sorun, gerçekten öyle mi? Ya da bugün peygamber hemen yanı başınızda olsaydı, onun için de çok önemli miydi bu? Ya da isterseniz peygamberi evinize davet edin. Gelir mi ki? Gelsin yani, kusura bakmasın, önce bilmeden yaptınız bugüne kadar. Ne zaman, nasıl hareket edeceğinizi ona soracaktınız ya, samimisiniz gerçekten. Hani ekranınız, hani takip ettiğiniz olaylar, hani peşi sıra gittiğiniz, hani ikram ve izzet anlayışlarınız vardı ya, hani kıyafetleriniz, hani ziyafetleriniz, hani ticaretleriniz, hani ziyaretleriniz vardı ya, hani her şeyiniz, onun huzurunda yaşayın, o sizi bir gölge gibi takip etsin, ya da o sizin yanı başınızda bulunsun her zaman, ne dediğinizi sorun, ya da sormayın, yaşayın da sonunda ondan rapor alın, hangisini onaylamışsa devam edin, hangisini onaylamamışsa bırakın, salıverin, ne dersiniz? Kaç gün peygamberle beraberliğe razı olacaksınız? Yani o vardır diye şimdilik ara verdiğiniz alışkanlıklarınız, şimdilik bıraktığınız hevesleriniz acaba ne zamana kadar sürebilecek? Ne kadar dayanabileceksiniz? Yeter ya Resulallah, bırak artık da biraz rahat yaşayalım mı diyeceksiniz yoksa? Öyleyse Kur'an okuyun. Ama Kur'an okuyunca وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Yapılacak iş bu. Kur'an'ı gündemde tutmak. Ama önceden de okuyordum, devam et. Yani önce yanlış okumuyordum ama yine oku. Bitti deme, oku. Başka çare yok. Benim yapacağım bu. Kur'an okumak. Ama Kur'an'ı peygamberle beraber okumak, evet. Ama Kur'an'ı hayatımın kitabı olarak okumak, evet. Ama Kur'an'ı kulluğumun beyanı olarak okumak, evet, evet, evet. Ama Kur'an okumak zorundayım. Fakat Kur'an bana okununca da, birileri de Kur'an okusun bana, ben de birilerine Kur'an okuyayım, onu dinleyin diyor Allah. Kulak verin ona. Kulak kesilin. فَاسْتَمِعُوا لَهُ Onu dinleyin ve ansıtu, kulak kesilin. İtiraz etmeyin, ciddiye alın, benliğinize yerleşsin. Ne denildiyse susun ve dinleyin. Susun. Yani kulak kesilin. Her şeyiniz bitsin, ağzınızı kapatın. İtiraz için değil ama öğrenmek için elbette sorabilirsiniz. O ayrı. Fakat susun ve dinleyin. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ İşte o zaman merhamet olunursunuz. O zaman merhamete layık bir hayat bulursunuz. Bir önceki ayet vehudan ve rahmetul li kavmi yu'minun demişti. İman iddiasında olan insanlar eğer rahmet ve merhamet istiyorlarsa, hidayet talepleri varsa Allah'tan gelen vahyin yani Kur'an'ın gözcüsü sözcüsü olacaklardı. Ona ittiba edeceklerdi ya, işte kendilerine Kur'an okununca dinleyin ve susun diyen ayete göre bu Kur'an'ı kendiniz okuyundan başka bunu başkalarına da okuyun çıkmıyor mu? Bakın, Kur'an okuduğunuz zaman dinleyin değil. Kur'an okuyan kişi zaten okuyandır. Birileri kendisine Kur'an okumuşsa, Kur'an okunduğu zaman işte onu dinleyin. Ona kulak verin. O zaman susun ve kulak kesilin demektir. Öyleyse Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatındaki Kur'an'ı bir kere daha maddeleştiriyoruz. Kabataslak bir ifadeyle Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği vahyi okuyordu. Bir. Okuduğu bu Kur'an'ın üzerine düşünüyor, kendisine mal ediyor, benimsiyor ve iman ediyordu. İki, okuyup iman ettiği bu Kur'an'ı kendi hayatının programı yapıyor, yani onunla amel ediyordu. Üç, uyguluyordu yani. Okuyup iman edip uyguladığı, yani amel ettiği bu Kur'an'ı başkalarına da okuyordu. Dört, yani duyuruyordu, başka insanların da haberdar olmasını istiyordu. Dört, başkalarına duyurduğu, onların haberdar olmasını istediği bu Kur'an'la onların amel etmelerini istiyordu ve bunun için uğraşıyordu. 5. Öyleyse biz de Kur'an okuma konusunda bu 5 maddeyi unutmuyoruz. Tekrar ediyorum. Okuyacağız. Okuduğumuz Kur'an imanımız olacak. Okuyup iman ettiğimiz Kur'an'la amel edeceğiz. Okuyup iman edip amel ettiğimiz Kur'an'ı başkalarına da okuyacak, duyuracak, öğreteceğiz. Okuyup İman edip amel ettiğimiz ve de başkalarına duyurduğumuz Kur'an'la onların amel etmesini, yaşamalarını isteyecek ve bunun için uğraşacağız. Birileri bize Kur'an okuyunca da dinleyeceğiz, kulak kesileceğiz. Kur'an okunurken dinlemek. Ama biz zaten dinliyoruz demeyin. Ne denildiğini dinlemek. Mesela oğlunuz ya da kızınız, karınız ya da kocanız. Sizi bu anlamda, yani şimdiki insanların anlamadan Kur'an dinledikleri gibi dinlese hiç memnun olur musunuz? Eşinize sabah bir liste sundunuz. Bak akşama isterim, bir haftadır söylüyorum lütfen ama. Bak bugün biraz müsait zamanım var, paran olduğunda biliyorum, bunu sen de dedin. Hadi bize akşama bir, sonra iki, bir de şu, on, on bir, on iki, bunları getirir misin lütfen dediniz. O da bir güzel dinledi. Hem huşu içinde, gözleri yaşararak dinledi, boynunu bükerek dinledi. Aman efendim ne kadar güzel dinledi. Siz konuşmanızı bitirince Allah'a hamd etti, elini yüzüne sürdü, teşekkürler etti, memnun olduğunu beyan etti, elhamdülillah dedi, sadakallah dedi, yani sen doğru söyledin dedi, bir şeyler dedi, evet. Sonra akşam yine eli boş döndü. Dinlemiş mi sizi? Ama ne güzel dinlemişti. Peki ya siz çocuğunuza ayan beyan net söylediniz, bir güzel anlattınız, ayan beyan söylediniz, açık açık söylediniz, yavrum dediniz, evladım dediniz, güzel güzel söz söylediniz, o da güzelce dinledi. Annem dedi, teşekkür etti, ne kadar tatlısın, ne kadar güzel konuşuyorsun dedi. Yanık sesine muhtacım ama meftunum dedi, sen ne kadar güzel söyleyen annesin dedi. Bir taneciğimsin, bir tanem annemsin dedi. Ondan sonra da sizin dediklerinizin hiçbirini meğer dinlememiş. Yani gereğini yerine getirmek anlamına dinlememiş meğer. Öyle değil mi ama insanlar? Yani günlük hayatta bunu böylece biliyoruz biz aslında, dinlemenin ne olduğunu. Peki söyleyin, siz eşinize dediniz ki, Bak akşama istiyorum. O çorbayı çok, o yemeği çok çok ama o tatlıyı pek çok sevdiğimi bilirsin. Bugün iki tane de misafirim var. Onlar adına bir yemek hazırlamanı istiyorum. Lütfen ama rica ederim. O da sizi dinledi. Boynunuza sarıldı dinledi. Sizi memnun etmek için neler söyledi dinledi. Aman sizin sesinizi pek sevdi de dinledi. Peki ama akşam gelince ne yemek vardı? Ne kapı açıktı, ne oda hazırdı, ne ev vardı, ne gönül vardı ortada. Söyleyin, buna dinleme diyor musunuz? Kur'an okununca da dinleyin öyleyse. Hani o yanık sesiyle okuyan hafız sizi meftun ediyor, mest edip ayakkabı eğiliyorsa, öyle değil, ben onu demek istemedim. Gereğini yerine getirmek üzere dinleyin. Söz dinlemek anlamına dinleyin. İcabına bakmak anlamına dinleyin. Allah size söylüyor olarak dinleyin. İtiraz edilmez bir söz olarak en doğruyu duymak anlamına, onu yaşamak anlamına, başkalarına duyurmak anlamına dinleyin ve susun. İtiraz etmeyin, karşılık vermeyin, sesinizi yükseltmeyin. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ İşte belki o zaman merhamete layık olursunuz. وَالْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ Ayrıca kendi dünyanda Rabbinle beraber sana bir program daha diyor sanki 205. ayet. Kendi kendine Rabbini gündemde tut. Allah senden neler ister? Sabah, akşam, gündüz, gece, bütün hayatında Allah'ı gündemde tutacaksın. Ve onu apaçık sesle ya da içten içe ya da gizliden gizliye ya da ürpere ürpere ya da içten içe seve seve ya da boyun bükerek nasıl mümkünse, nasıl uygunsa yalvara yalvara için için zikret. Gündemde tut. Ya Rabbi de. Halini arz et ona. O seni en iyi bilirken sen söyle ona. O bunu sever. Allah'ı, Rabbini gündemde tut. Sana program yapan Allah'ı, kulu kölesi olacağın Allah'ı, her dediğini dinleyeceğin Allah'ı dinle. Ama ona yalvar yakar. Yani tadarruan, boyun bükerek, yalvararak, kendini hiç bilerek, ve hifeten ve içten içe yap bu işi. Yani ve dunel cehri minel kavl. Çok bağırmadan, yüksek sesle değil, yavaş yavaş, yani sağıra duyurmuyorsunuz diyordu aleyhissalatü vesselam. Onun için bağırmayın diyordu. İşte öyle, ona yakışır biçimde, içimiz ürpererek, Allah'a yalvararak, içten içe, kendi kendimize, güzel bir sesle, güzel bir tavırla Allah'a dua edecek, yalvarıp yakaracağız. Ve la tekun minel gafilin, sakın ha gaflete kapılanlardan olma, gaflete dalma, yani gaflette olma, bu işlerden habersiz olma, Allah'a ihtiyacını bil, Allah'tan isteklerini güzel söyle. İnnel lezîne inde rabbik, zaten Allah'ın yanında olanlar, Allah ile beraber hayat yaşayanlar, Allah ile birlikteliklerinin bilincinde olanlar, Allah'ın huzurunda, ona dua ile, ona yalvarıp yakarmayla, halini ona arz etmeyle, kendini ona sığındırmayla, ondan yardım istemeyle bir hayat sürenler var ya, la yestekbiruna an ibadetihi, ona ibadet konusunda büyüklenmezler. Kendilerini kul köle olmak onlar için şereftir ki büyüklük taslamazlar. Kendilerini bir şey zannetmezler bu anlamda, ukalalık etmezler. Müstekbir bir hayatları yoktur, bilirler kendilerini. Büyük olan Allah'tır. Her konuda büyük. Yani ibadete layık en büyük Allah. Cezası en büyük Allah. Mükafatı en büyük Allah. Rahmet ve merhameti en büyük Allah. Yardım en büyük Allah. Bu işe layık en büyük Allah. Bunu böyle bilir. Kendilerini onun ibadetine adarlar. Öyle hasrederler. Ve yüsebbihunehu. Ve onu tesbih ederler. Yani Allah'ı eksik ve noksandan uzak bilir, tenzih ederler. Yani Allah'ı tam ve mükemmel bilir, hamde layık bilirler. Tesbihin iki boyutunu söylemeye çalıştım. Hem eksik ve noksandan uzak bilmek, hem ve tam ve mükemmel bilmektir. Sübhan, Allah'ın bu özelliği, eksik ve noksandan uzak oluşu ve tam ve mükemmel oluşunu ifade eder. Sübhanallah deyince bunu ifade ediyoruz. Sübhane Rabbiyel Azim deyince bunu söylüyoruz. Sübhane Rabbiyel Ala bunu ifade ediyor. Sübhanallahi ve bihamdihi böyle demektir. İşte gerçekten Allah'ın yanında olanlar. Peki ama melekler mi? Onlar yanındaysa ben de Allah'ın yanında olmayı istiyorum. Ben de Allah'la beraber olmak istiyorum. Allah benimle beraber olmayı kabul ediyor çünkü onun dediklerini dinlersem diyenler. Tesbih ederler, Allah'ı tenzih ederler, Allah'a hamd ederler, tam ve mükemmel bilirler. Ya Rabbi aile konusunda, sosyal olayların çözümünde, ekonomik dünyanın düzeninde, siyasal yapılanmanın temelinde senin dediğinden daha güzeli yoktur. Sen en mükemmelini ortaya koyansın, senden daha güzel olmaz, seninkinden daha güzel olmaz ya Rabbi derler, tesbih ederler, tenzih ederler. Ve lehu yescudun ve ukalalık etmez, dik kafalık etmez ve Allah'ın bütün emirlerine, bütün dediklerine aynen boyun eğerler. Evet, madem ki Allah'ın yanındakiler Allah'ın dediklerine boyun eğerlerse, secde ederlerse, Müslüman bu ayeti okuyunca ne yapacak? Diyecek ki Allahu Ekber, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala veya Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullahil azim ve etubu ileyh ya da Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu Allahu Ekber veya Subbuhun Kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh gibi tesbihat ve tenzihatta bulunacak. Sonra da diyecek ki Allahu Ekber. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an okununca secde edilecek ayetler vardır. Kimi sayıma göre 14, bazısına göre 14'ten biraz fazla. Yani kimi ayetler daha eklerler, kimi alimler. Ne demek bu ihtilaf ne? Mesela Hac suresinde bir ayet, kimilerine göre secdeyi gerektirirken kimilerine göre gerektirmiyor. Hatta bir arkadaş Kur'an'da secde ayetleri 14 artı 1 diye tarif ederdi. Secde demek, bu surede ilk defa karşımıza çıkan bir olay. Kur'an'ın başından bu yana Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am surelerinden sonra ilk defa Araf suresi ve de en son ayetinde secde ile emrolunuyoruz. Yani tilavet secdesi, okuma secdesi diyoruz. Bunun anlamı zaten bu surede geçmişti desek yeridir. Yani Allah Adem konusunda meleklere secde emretmiş ama iblise de emretmişti. Melekler boyun eğdiler ama iblis reddetti, karşı geldi. Demek ki secde Allah'ın emrine boyun eğmek, dediğini dinlemek, dediğin gibidir ya Rabbi. Ben bunu itiraza konu bilmiyorum. Sen dediysen tamam biliyorum. Kendimi yerle bir kabul ediyorum ya Rabbi. Tamam dediğini uyguluyorum. İşte secde ediyorum ya Rabbi. Sen en yücesin. Ben ukalalık etmiyorum. Ben de kafalık etmiyorum ya Rabbi demektir. Yani bu anlamda secde etmek demek, melekleşmek demektir. Meleklerin safına yükselmek, meleklerin makamına yükselmek demektir. İşte gerçek müminlerin tarifinde karşımıza çıkan bu ifade beni melekleştirecek, yani iblis olmaktan, şeytan olmaktan kurtaracaktır. Ben onun için secde edivermem gerekiyor. Fakat şöyle bir problem arz edilir bazen. Peki ama bu secdeyi yaparken, yani ben o zaman abdestli olacak mıyım? Yani Kur'an okurken abdestsizdi, acaba yeniden abdest alacak mı? Peki o zaman kıbleye dönecek miyim? Peki seccadem tertemiz, düzgün, yeniden serecek miyim? Kendimi böyle secdeye özel, ruhen hazırlayacak, gidip secde edecek miyim gibi ifadeler. Anlayabildiğim kadarıyla öylesi güzel tabii, ona kim itiraz eder? Ama galiba Kur'an'ın en güzel okunma ortamı gece seher vaktindedir. Yani Müslüman kalkacak, abdest alacak, çok acele etmeden. Niye? Nereye yetişecek de? Allah'a sözü var ve Allah'ın huzurunda, acelesi yok. Sonra ne yapacak Müslüman? Kur'an'ı açacak, eğer semavat ve arzın ayetlerinden söz ediyorsa üzerinde düşünecektir. Eğer hamde layık olduğunu anlatıyorsa Allah'ın ayetler, Allah'a hamd edecektir. Eğer tesbihat söz konusu ise tesbihatta bulunacak, Sübhanallah diyecektir. Bırakıp 33 defa mı, 99 defa mı tekrar edecektir. İstiğfar gerektiren bir bölüm varsa istiğfar edecek, cennetle ilgili ayetler varsa Allah'tan isteyecek, cehennemle ilgili ayetler varsa Allah'a sığınacaktır. Tekbir gerektiren ayetler varsa Allahu Ekber diyecektir. Ama secde gerektiren bir konumdaysa, zaten seccadesinin başında, zaten kıbleye dönmüş, zaten Kur'an'ın huzurunda, zaten Allah'ın huzurunda olma bilinciyle okuyor idiydi ve hemen secdeye kapanacaktır. Uzun uzadıya tesbihatta bulunacaktır secdesinde. Yani öyle olunca abdest alsam mı, kıbleye dönsem mi, ne yapsam ne etsem demenin anlamı yoktur ama biz her zaman sahurda, seherde okuyamıyoruz. Ya gündüz işimiz, aşımız varken de, arabayla giderken bazen ya da yemek yerken de okunan Kur'an'ı dinleme pozisyondayız ya, acaba böyle bir durumda? Evet, yine abdest alınırsa, hatta abdestliyken yine gidip abdest alınırsa, yine kıbleye dönülürse, ayrıca yeniden seccade bulunup yeniden serilirse yere, onun üzerine secde edilirse ona kim laf edecek? Ama bir görüşte var ki, tilavet secdesi denilen bu secdelerin namaz gibi olması gerekmeyecektir. Yani insanlar o pozisyonda neye muktedirse, imkanları neye el vermişse, o anda ne yapabileceklerse, işte onu hemen icra etmeliler. Yani ya Rabbi ben boyun eğdim demenin ifadesi olunca o andaki imkanlarıyla boyun eğecekler. Masanın üzerine mi? Ya da sıranın üzerine mi? Ya da arkadaşının sırtına mı? Ya da direksiyonun kenarına mı? Ya da ne imkanları varsa kıbleyi bulamamışlar mı? Ya da o tarafa dönememişler mi? Hemen o anda secde etmeliler. Sanki şöyle anlıyorum. Mesela bu Allah'ın emrine boyun eğmekti ya. Mesela infak emri var Kur'an'da. Yani malınızdan, benim size verdiğimden, ben rızık olarak size sunduğumdan siz benim adıma birilerine vereceksiniz diyor ya Allah. İşte o durumda Müslümana düşen nedir bu secde mantığıyla söylersek? Hemen imkanı kadar vermek. Ya Rabbi ayda 300 milyon alıyorum, 30'unu veriyorum, onda bir. 3 milyar alıyorum, onda birini veriyorum 300 milyon gibi. O insan o anda ne imkanı varsa hemen onu verivermelidir. Yani şöyle bir 5 milyar kazanayım, şöyle bir zengin olayım, şöyle bu işin piri olayım, üstadı olayım, birincisi olayım da ondan sonra demeyecek ya Müslüman. İşte onun gibi. Hemen boyun eğiverecektir ya da ben namazı tam peygamber gibi kılmaya başlayınca başlayacağım demeyecek. Ben orucu dört dörtlük tutmaya başlayınca tutacağım demeyecektir. Hemen imkan dahilinde neye imkanı varsa hemen yapıverecektir. İşte secdede de böyle bir uygulamada mümkündür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sure bitince sıradaki sureye devam edin ki o surenin görevli melekleri size istiğfar etsin diyordu. Ondan dolayı ben Araf suresini bitirdik tamam Kur'an bitti dememek için, peygamberin sözüne uymak için sıradaki Enfal suresinden birkaç ayet okuyuvermek istiyorum. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهِ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيُوا اللّٰهِ وَرَسُولَهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Sana nefelden, ganimetlerden soruyorlar. Araf'ı yaşadınız mı? Peygamberleri örnek aldınız mı? Onlar gibi oldunuz mu? İmanınızı peygamberler platformunda uyguladınız. Yani kıyamette yarın Araf ehlinden olmayı becerebildiniz mi? Ama böyle yattığınız yerde olmaz. Savaşacak yani canınızı ortaya koyacaksınız. Sonunda ganimet var size. Tamam dinleyin. Bu ganimet konusunda mı soruyorlar? Söyle onlara ey peygamber Allah'ın ve Resulünün hakkıdır. Allah'a karşı gelmekten sakının, takvalı olun. Aranızı düzeltin, ıslah edin, imanla, İslam'la yoğunlaşın, beraber olun. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin eğer müminseniz. Müminseniz, eğer siz mümin olduğunuzu iddia ediyorsanız, ediyor musunuz? İnnemel müminun. Ama iyi bilin ki müminler şu beş özelliği taşıyanlardır. Yani bir, İzâ dükirallâh ve cilet gulûbuhum. Allah gündeme alınınca kalpleri coşar. İki, ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetüm imâna. Allah'ın ayetleri onlara okununca onların imanları artar, onlar iman olarak artarlar. 3. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Allah'ı vekil bilir, ona dayanır, güvenir, tevekkül ederler. 4. Ellezîne yukîmûnessalâh. Bu inançlarını bireysel ve bedensel programda namazla icra eder, namazlarını doğrultup dinlerini ayakta tutarlar. Ve 5. Ve mimmâ rasaknâhum yunfikûn. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak eder. Yani sosyal ve mali programda da Allah'ın dediğini dinler, infaklarını gündemde tutarlar. İşte bunlar ulaike humul mu'minuna hakka. Gerçek müminler bunlardır. Gerçekten mümindir bunlar. Lahum derecatun inde rabbihim. Onlara Allah katında dereceler vardır ve mağfiratun ve rızkun kerim ve mağfiret bir de çok değerli rızıklar onları bekliyor. Yani cennet vardır. Velhamdülillahi rabbil alemin.